Ayrım 9. Güvercin Gerdanlığı. İbn Hazm. Sayfa 78. Bir fizyonomi uzmanına anne babası beyaz olan siyah bir çocuğu götürdüklerini anlatıyorlar. Karakteristik belirtileri inceledikten sonra çocuğun gerçekten onlardan olduğunu saptadı. O zaman iki eşin birleştikleri yeri görmek istedi. Onu yataklarının bulunduğu yatak odalarına getirdiler. Kadının yattığı yere paralel olarak duvarda siyah bir zincir resminin olduğunu görünce babaya, "İşte bu resim nedeniyle senin böyle bir oğlun oldu," dedi. Ehli kelam şairleri çoğu kez bu kavramı şiirlerinde işlemişlerdir. İşte bu nedenle onlar dıştan görünene soyut ya da deruni bir şeymiş gibi seslenirler. En-Nizam İbrahim bin Seyyar'ın ünlü Mutezili din bilgini, aşırı düşüncelerine Mutezililer bile karşı çıkmıştır. 801 ila 840. Ve ötekilerin şiirlerinde bol bol bu türden örnekler vardır. Bu konuda şöyle bir şiir yazdım. Basit. Düşmanlarımızın üzerindeki zaferimizin ve bizi yenilgiye uğrattıklarında bozgunumuzun nedeni, tüm insanların ruhlarının sana karşı eğilim göstermelerinden başka bir şey değildir. Ey insanlar arasında saklı inci! Önlerinde gittiğin kimseler asla geri dönmezler. Çünkü senin gittikçe yükselen nuruna yönelmişlerdir. Ama onların arkalarına geçersen, ruhları onları istemeseler de sana doğru döndürecektir ve izleri üstüne geri döneceklerdir. Yine bu konuda şöyle dedim. Tavil. Sen melekler aleminde misin yoksa insanlar aleminde mi? Söyle bana açıkça, çünkü ayırt etme yetimle alay ediyor güçsüzlük. İnsan gibi bir şekli görüyorum ama üzerinde biraz düşününce anlıyorum ki ulvi bir varlık. Yaratıklarına nice yollar hazırlayan yüce varlık kutlu olsun. Öyle ki seni doğal ve parlak bir nur kılmış. Hiç kuşkum yok. Bence sen ruhlarda yer eden cazibeli bir uyuşumla bizlere gönderilmiş bir cansın. Senin bir yaratık olduğun konusunda görülebilir bir varlık olmadan başka yeterli kanıtımız yok elimizde. Şayet bakışlarımız senin gerçek varlığını yakalayamazsa, seni yalnızca yüce ve gerçek akıl olarak düşünmekten başka ne gelir elimizden? Dostlarımızdan biri benim bir kasideme vehimli idrak adını takmıştı. İşte sana ondan birkaç beyit. Mütekârip. Tüm karşıtların onda birleştiğini görüyorsun. Öyleyse bütün bu anlam ayrılıklarını nasıl sınırlayacaksın? Ey boyutsuz ve yönsüz varlık! Ey sürekli var olan, hiç yok olmayan araz! Sen bizim tüm kelam yöntemlerimizi alt üst ettin. Sen ortaya çıktığından beri artık hiçbir şeyi anlamaz olduk. Aynı saptayımlar kin ve buğz içinde söz konusudur. İki kimse birbirinden ipe sapa gelmez nedenlerle tiksinir ve nefret ederler. Her biri ötekini ortada hiçbir neden yokken dayanılmaz bulur. Çok sevgili dostum, aşk göz açtırmayan bir derttir. Bu derdin ilacı acısıyla oranlı olmalıdır. Bu öyle bir hastalıktır ki hasta zevk alır. Öyle bir acıdır ki dert sahibi arzu eder. Bu derde kim uğrarsa artık iyileşmek istemez. Acı çekense bu acıdan kurtulmayı dilemez. Aşk insana vaktiyle iğrendiği şeyleri süslü püslü gösterir. Kendisine zor gibi gözüken şeyleri kolay gösterir. Doğuştan olan huyları ve doğal eğilimleri değiştirecek kadar ileri gider. İnşallah bu konuyu kendi bölümünde ayrıntılı olarak ele alacağız. Öykü. Tanıdıklarım arasından genç birisi aşkın tuzağına düşmüştü. Tutkusu onu iyice sarmıştı. Bu yüzden sağlığı da iyiden iyiye bozulmuştu. Buna karşın Yüce Allah'tan kendisini bu dertten kurtarması için hiçbir yakarışta bulunmuyor, dudaklarından bu anlamda en ufak bir dua sızmıyordu. Tüm duası sevdiğiyle bir olmak ve ona sahip olmayı dilemekten ibaretti. Yine de acısı büyük, kuşkusu sonsuzdu. Hastalığından kurtulmayı bir an içinde olsa istemeyen biri hakkında ne düşünülebilir? Bir gün kendisiyle beraber olma fırsatını buldum. Başı eğik, bakışı sönük, o kötü durumunu görünce gerçekten çok üzüldüm. Konuşmamız sırasında ona şöyle dedim. Allah seni bu dertten kurtarsın. O sırada yüzünün birden değiştiğini ve karardığını gördüm. İşte böyle benzeri bir durum üzerine bir şiirimde şöyle demiştim. Basit. Bana verdiğin acıdan zevk alıyorum. Ey ümit kapım! Hayır, hayır, senden asla yüz çeviremem. Şayet bana onun aşkını unutacaksın deselerdi, cevabım lam ve elif olurdu. La, hayır. Öykü. Bu biçimde olmak, İmam Hişam bin Abdurrahman bin Muaviye'nin Kurtuba Emevi Prensi 778 ila 796, neslinden olan ve Şirşi diye bilinen Ebu Muhammed bin Kasım bin Muhammed el-Kureyşi'nin bizzat kendisinin bana anlattıklarına bütünüyle karşıttır. Gerçekten o herhangi bir kimseyi sevmediğini, bir dostundan ayrıldığında asla üzülmediğini, ateşli tutku ve aşk alanına girecek kadar çocukluğundan beri arkadaşlık ve dostluk sınırlarını asla aşmadığını iddia ediyordu. Aşkın belirtileri. Her zeki insanın aniden yakalayabileceği, anlayışlı kişilerin keşfedebileceği belirtileri vardır aşkın. İlki, sevgiliyi derinden derine seyre dalmaktır. Göz, ruha açılan büyük bir penceredir. Gönlün sırlarını keşfe çalışır ve en gizli düşüncelerini açığa vurur. Gönül tercümanıdır göz. İşte sevgilisine bakan birinin hiç kılını kıpırdatmadan ona baktığını, sevgilisiyle aynı anda yer değiştirdiğini, uzaklaştığı zaman onunla uzaklaştığını, herhangi bir yöne yöneldiğinde onun da aynı yöne yöneldiğini, bu kalem onun güneşi izlediği gibi onu izlediğini görürsün. Bu konuyla ilgili bir şiir yazmıştım. Tabii. Benim gözüm senden başkası üzerinde eğlenip durmaz. Mıknatısın özellikleri diye anlatılanlar tam sana uyuyor. Her nereye yönelirsen yönel ve hangi işi yaparsan yap, dil bilgisinde sıfatın nitelediği isme uyduğu gibi gözlerim seni gözler. Yine bir insan ancak sevdiği nesneden başkasına söyleyemeyecek şeylere sahip olduğunda onun aşık olduğunu anlarız. Başkalarıyla konuşsa bile dışarıdan onu gözlemleyen kimseler onun yapmacık hareketlerde bulunduğunu kolaylıkla sezerler. Sevgilinin sözünü can kulağıyla dinlemek, ileri sürdüğü her şeyden dolayı hayret etmek, bütünüyle saçma sapan şeyler konuşsa, yalan bile söylese ona hak vermek, haksız olduğu anlarda dahi onu doğrulamak, büyük haksızlıklar karşısında bile ona tanıklık etmek, ne yaparsa yapsın, ne ederse etsin, bütünüyle onu izlemek, bütün bunlar da yine aşkın belirtilerindendir. Sevgilinin bulunduğu yere gitmekte ivedilik etmek, onun yanına oturmanın yollarını aramak ve ona yakın olmaya çalışmak, onu bırakmasını gerektiren her türlü uğraşıdan kurtulmaya uğraşmak, sevgiliden ayrılmayı gerektirecek her türlü ciddi durumu hiç hesaba katmamak, sevgiliden izin isteme gerektiğinde çok yavaş girişimde bulunmak da sevginin belirtilerindendir. Bu konuyla ilgili olarak şu dizeleri yazmıştım. Hafif. Gözlerim kırmızı giysili birini görünce yüreğim oynuyor ve sıkıntıdan patlıyorum. İşte bir bakışıyla insanların kanını akıtıp yaydı. Giysisi ıslandı bu yüzden ve safran rengine döndü. O zamana kadar başkalarına vermekten kaçındığı malının tümünü bir anda dağıtmaya başlayan kimse için de aşk belirtileri söz konusudur. Bundan böyle bağış yapan ve mutlu olması gereken insandır sanki. Bu savurganlık kendisinin iyi ve arzu edilen biri olduğu duygusunu tatmin eder. Böylelikle nice cimriler cömert, nice kaba insanlar kibar ve ince, nice bilgisizler bilgili ve kültürlü, nice korkaklar cesur ve şecaatli, nice nahoşlar nazik, nice düşük kimseler güzel oldular. Nice yaşlılar gençleştiler, nice zahitler işi sefihliğe vurdular. Yine aynı yolla nice akıllı kişiler bir sürü skandallar çıkardılar. Bütün bu belirtiler, aşk ateşinin yanmasından, yangının alevlenmesinden, alevinin fışkırıp parlamasından önce gözlemlenen belirtilerdir. Ama bu ateş iyice tutuşup avını elde edince, işte o zaman gizli buluşmalara tanık oluyoruz. Aşığın sevdiği dışında herkesten açıktan açığa yüz çevirdiğini görürüz. Bu belirtilerin birçoğunu içine yerleştirdiğim dizelere yazdım. Basit. Sevgilimin adının geçtiği konuşmaları ve onun amber kokusunun beni çevreleyip kuşattığı anları çok seviyorum. Eğer konuşacak olursa onun güzel ve tatlı sözlerinden dolayı başkalarının sözlerine asla kulak asmam. Müminlerin emiri benimle beraber olacak olsa bile sevgilimden ayrılmayı göze alamam hiçbir zaman. Eğer zoraki ondan ayrılmak için kalkacak olsam gözlerimi bir an bile ayırmam ondan. Yürüyüşümse ayakları yaralanmış bir hayvanınkini andırır. Gözlerim ona öyle mıhlanmıştır ki bedenim ondan uzaklaşsa bile dalgaların ortasında boğulan birinin kıyıya baktığı gibidir ona bakışlarım. Onun uzaklaşmasını düşündüğüm zamanlar tozun içinde ve alevlerin ortasında susuzluktan nefesi kurumuş birisi gibi oluyorum. Göğe ulaşmak mümkün müdür öyleyse desem bana evet diye cevap verirdim. Çünkü göğe çıkmak için merdivenin nerede olduğunu biliyorum. Şunlar da aşkın belirtileridir, izleridir. Görüp yakalayabilen için kuşkusuz. Sevgiliyle dar bir yerde buluşmadan dolayı haz duymak, geniş ve açık bir yerde buluşmadan dolayı canı sıkılmak, her birinin elinde tuttuğu nesneye bir diğerinin sahip olma yollarını araması, gizlice göz kırpma, ona dayanarak üstüne eğilmeye çalışmak, konuşma sırasında ötekinin eline dokunmaya çalışmak, bardakta sevgilinin bıraktığı artığı içmek ve dudaklarını bardağın sevgilinin dudaklarının değdiği ucuna değdirmeye uğraşmak. Aşkın belirtileri arasında birbiriyle çelişkili olanları da vardır. Bunlar dürtülere, kendilerini meydana getiren rastlantılara, ortaya çıkaran nedenlere ve anımsatan düşüncelere göre değişiktirler. Biliyoruz ki karşıtlar gerçekte aynı benzerlerdir. Yine biliyoruz ki nesneler sürekli karşıtlıkta en yüce noktalarına ulaştıklarında ve ayrım noktasının en uç noktasına vardıklarında benzer olurlar. İşte aziz ve celil Allah'ın kudretinden bir belge. Bu belge önünde insanın aklı donup kalıyor. Örneğin, kar, insan uzun zaman karı elinde tutsa ateş hissini verir. Aşırı sevinç ve hüznün insanı öldürdüğüne, kahkahalarla gülmenin kişiyi gözyaşlarını akıtıp ağlattığına tanık oluyoruz. Bu tür şeylere hayatta çok rastlanır. Yine görüyoruz ki sevgililer birbirlerini denk bir sevgiyle sevdiklerinde ve aşkları gerçekten büyük bir aşka dönüştüğünde önemsiz nedenlerden dolayı birbirlerinden kaçıyor, konuşmalarında bilerek ve isteyerek zıtlaşıyorlar, kendi aralarında en ufak şeyler için dahi sataşkan ve saldırgan oluyorlar. Her biri eşinin sözlerini kolluyor ve onları ters anlamda yorumluyor. Bütün bunlar gerçekte birinin öteki hakkında neler düşündüğünü öğrenmeye çalışmanın yollarıdır. Ama gerçek kaçınmayla geçimsizlikten doğan karşıtlık ve sevgililer arasındaki tartışmalardan dolayı ortaya çıkan dayanılmaz durumlarla bu davranış arasında bir ya da birkaç bakımdan fark vardır. Bu fark barışmanın ivediliğinde bulunmaktadır. Soğukkanlı ve hınçsız kişilerin gözünde onarılamaz, hınçlı kişilerin gözünde kesinlikle çaresiz gözüken bir uyuşmazlık noktasına sevgililerin ulaştıklarını görmek mümkündür. Bununla birlikte kısa zaman sonra dünyada en iyi arkadaş oluverirler. Artık sürekli suçlama da söz konusu değildir. Artık uyuşmazlık ortadan kaybolmuştur. Aynı anda birbirine gülümsemeye başlarlar ve birbirlerini severek okşarlar. Aynı sahne kısa aralıklarla birçok kez yinelenebilir. İki kişi arasında bu davranış biçimini saptarsanız, hiç kuşkunuz olmasın, onları gizli bir aşk bağı birleştirmiştir. Sizin bu konudaki yargınız reddedilmez, tecrübeniz inandırıcı olur, kanaatiniz kesinlik arz eder. Ama bu durum ancak sevgi eşlerce eşit olarak paylaşıldığı ve temel ahenk olduğu zamanlarda böyledir. Benzeri durumlarla çok karşılaşmışımdır. Aşkın öteki belirtileri ise şunlardır. Aşık, sevdiğinin adını kendi kendine tekrarladıkça bundan hoşlanır. Ondan söz etmekten büyük tad alır ve bu durum onda tuhaf bir merak haline gelir. Hiçbir şey onu bu kadar tatmin edip doyurmaz, onun gerçek duygularını ve düşüncelerini o esnada işitip anlamaları aşığı o denli ilgilendirmez. Aşk, insanı kör ve sağır eder. Nerede olursa olsun konuşmayı yalnızca sevgilisi üzerine sürdürme imkanına sahip olsaydı, seven dünyada hiçbir şey uğruna bunu değişmezdi. Öyle anlar olur ki, gerçekten birine içtenlikle tutulan kişi büyük bir iştahla yemek yemeye başlar. Ama sevgilisi hatırına gelirse o anda artık yiyecekler boğazından içeriye gitmez. gırtlağında kalır. İçtiği su içinde aynı durum söz konusudur. Konuşma sırasında oldukça ilginç ve neşeli şeyler söyler size. Sonra birdenbire sevgilisine değin bir düşünce gelir aklına. O zaman onun konuşma biçiminin değiştiğini ve kopuk kopuk sözler söylediğini görürsünüz. Sessizliği, gözlerinin yere dikilmişliği, kapalı ve durgun hali bu ani değişikliğin belirtileridir. Az önce dingin bir yüzü, çevik hareketleri varken, bakın şimdi ezilmiş gibi, sanki iki büklüm bir durumda. Aklı fikri dağılmış, hareketleri donuklaşmış, en ufak bir söz onu kızdırıyor. Bir soru yöneltseniz canı sıkılıyor. Öteki belirtiler de şunlardır. Yalnızlığı sevme, inzivaya çekilme yollarını arama, kendisinde hareketlerini, serbest davranışını kısıtlayacak, sıtma, hastalık gibi bir neden olmaksızın zayıflama. Yürüyüşe çıkmak da insanı yanıltmayan bir işarettir. Ruhun gizli güçsüzlüğünü ortaya koyan kesin bir belirtidir. Aşıklar arasında uykusuzluk da çok görülen bir arazdır. Şairler bunu her fırsatta belirtirler. Öyle ki onların yıldızların çobanları olduklarını söylerler ve gecelerin bitmez tükenmez uzunluğunu dile getirirler. Bu konuda ben de sır saklamadan söz eden ve onun bir takım belirtilerle ifşa olunacağını belirten şiirler yazmıştım. Vafir. Göz kapaklarım bulutlara ders verdi ve bunun üzerine bulutlar bol bol yağmur yağdırdılar. Böyle ağlarken bu gece bana çektirdiğin acıları paylaşmak mı, yoksa uyanık kalmama yardım mı etmek istiyor? Eğer karanlıklar ancak uykunun göz kapaklarını kapattığı an son bulacaksa, şafak atmasını asla göremeyiz ve gittikçe büyüyen bir uykusuzluğun kurbanı oluruz. Bana öyle geliyor ki bu gece yıldızlar, bulutlar, gözlerden onların ışıklarını saklarkenki durumları ile bana senin aşkının çektirdiği gizli acılara benziyorlar. Ey gönlümün çiçeği! Çünkü bu gizli acı ancak tahminen belli olabilir. Yine aynı konuda bir şiirden birkaç dize daha, Kamil. Sabit ya da devingen olsunlar diye sanki koruyup gözetmek benim işimmiş gibi yıldızları güdüyorum. Öyle görünüyor ki yıldızlar ve gece ruhumda yanan sevda ateşleridir. Sanki ben nergislerin parlaklığı ile yeşillikleri daha çok parlayan bir bahçenin bekçisiyim. Şayet Batlamyus yaşıyor olsaydı, yıldızların akışını gözlemlemede benim insanların içinde en güçlü olduğum kanısına varırdı kuşkusuz. Gerçekten çoğu kez sebep düşünülürken sonuçtan söz ederiz. Yukarıdaki dizelerin birinde, öyle görünüyor ki yıldızlar ve gece derken bir çift benzetme yaptım. Şiirde buna çok ender rastlanır. Ama çok daha ilerisinde yaptım ben. Aynı dizede üçlü, hatta dörtlü benzetmeler. Bu başarı hemen aşağıda sunduğum parçada ayrımsanabilir. Tavil. Bu büyük bir tutku nedeniyle uykusuzluğun kurbanı olmuş sıkıntılı bir adamdır. İftira şarabının etkisi altında davranışlarında büyük bir dengesizlik belirtiyor. Aynı anda size şaşırtıcı şeyler gösteriyor. Kah yaklaşıyor, kah uzaklaşıyor. Bana öyle geliyor ki sevgililer arasındaki tutku ve yakınmalar, uzaklaşma ve yakınlaşmalar karşılıklı olarak yıldızların kavuşumuna, biri doğarken ötekinin battığı yıldızlara, uğurlu ve uğursuz burçlara benziyor. Uzun zaman aldırışsız kaldıktan sonra sonunda aşkıma merhamet etti ve ben ele gıpta ederken gıpta edilir oldum. Rengarenk çiçekli bir bahçe havuzunda mutluluğa eriştik. Sağanaklar suluyorken bile onu Allah'ı yüceltiyor ve ona hamd ediyordu. Bana öyle geliyor ki karşılıklı olarak yağmur gözyaşına, bulutlar göz kapaklarına, güzel kokulu bir bahçede al bir yanağa çok benzer. Kıran sözcüğünden dolayı beni ayıplamasın kimse. Astronomi uzmanları iki yıldızın aynı derecede karşılaşmasına böyle bir ad veriyorlar. Bense daha iyisini ettim. Bir beyit içinde beşli bir benzetme yaptım. İşte aşağıdaki parçada. Tavil. Onunla yapayalnızdım. Üçüncü bir kişi yoktu yanımızda. Gece kanatlarını açmış ve karanlık iyiden iyi aramıza sokulmuştu. Bu genç kız yok mu? Ben ancak onun yanında yaşayabilirim. Tanrı aşkına söyleyin bana, yaşamayı istemek suç mu? Sanki ben ve o, karşılıklı olarak kase ve şarap, karanlık ve yeryüzü, yağmur ve inci, altın ve siyah kehribar gibiyiz. İşte sana daha fazlası olmayan gerçek bir iş sunuyorum. Aynı beyitte bundan daha çok benzetme yapmak olanaksız. Çünkü ne aruz ölçüsü ne de sözcüklerin kuruluş düzeni daha fazlasını kaldıramaz. İki durumda aşığı endişe kaplar. İlkin, sevgilisiyle karşılaşmayı umduğu bir sırada beklenmedik bir engel ortaya çıkarsa. Öykü. Birisini tanıyorum, sevgilisi ona geleceğini ve ziyaret edeceğini vaat etmişti. Doğal olarak onun sabırsızca gidip geldiğini, yerinde duramadığını, kah ileri kah geri dolaştığını gördüm. Sevinç her yerini kaplamıştı. Sevinçten ayağı yere değmiyordu. Ama bu sevinç yerini sessiz bir tehlikeye bırakıyor, dengeli durumu yeniliğin alevleri izliyordu. Sevgilisinin bu ziyaretini beklemesi konusuyla ilgili olarak aşağıdaki dizeleri yazdım. Tavil. Gece yarılarına kadar sen geleceksin diye bekledim ey sevgilim, matlubum, umudum, her şeyim. Ama karanlıklar beni umutsuzluğun içine soktu. Oysa önceleri geceler beni hiç umutsuzlaştırmazdı. Yanımda hiç şaşmayan ve yanılmayan bir delilim var. Benzeri güç durumlarda insana delilik edecek türden. Çünkü eğer sen beni ziyaret edecek olursan, karanlık adıyla bir şey kalmaz ve aydınlık aramızda yer eder. İkinci durum, iki sevgili arasında birbirine karşı yapılan yakınmalar sonucu ortaya çıkan durumdur. Bunun hakikati, ancak yakınma konusu olan olaylar net olarak tasvir edilince gün ışığına çıkar. Böyle durumlarda sevgilinin kuşkusu, olaylar berraklaşıncaya değin oldukça yoğundur. O zaman ya kuşkusu biter, af dilerse, ya kuşkusu bitimsiz bir üzüntüye ve umutsuzluğa dönüşür, sevgilisinin bundan böyle kendisinden kaçacağından korkarsa. Öyle zaman olur ki, seven sevgilisinin cefasına kaygısızca katlanır. Allah izin verirse, bunu yerine gelince ilgili bölümde daha genişçe ele alıp açıklayacağız. Aşkın arazları arasında, aşırı yürek acılarını ve sevgilisinin kendisinden yüz çevirip ters davranışlar gösterdiğini görünce, seveni kuşatan büyük sıkıntıyı da zikretmek gerekir. Bu sıkıntının belirtilerine gelince, kalpten yükselen iniltiler, sızlanışlardır. Bu konuda aşağıdaki dizeyi yazdım. Remel. Güzel sabır tutuklu ama gözyaşlarım özgür aktıkça akıyor. Sevginin bir başka belirtisi de, aşığın sevgilisinin ailesine, yakınlarına ve öteki çevresine sevgi göstermesidir ki, onlara kendi yakınlarından daha çok ilgi duyar. Gözyaşları da aşkın bir belirtisidir. Ama burada derece derece birbirinden ayrılırlar. Kimilerinin gözyaşları boldur ve kolayca istedikleri an ağlarlar. Kimilerinin gözleri kurudur ve hiç ağlamazlar. Ben bu sonunculardanım. Çocukluğumda duçar olduğum yürek çarpmalarına karşı koymak için günlük yemeğe alışkanlık edindiğimden dolayıdır bu. Başıma büyük bir bela gelebilir, yüreğimin çarptığını ve durduğunu hissediyorum. Acı hıyardan daha acı bir nefes tıkanıklığı duyuyorum ve artık sözcük bulamıyorum. Hatta bazen bunalmak üzere oluyorum da gözlerim yine kupkuru kalıyor. Çok istisnai durumlarda ancak birkaç damla akıyor. Öykü. Bu bana şunu hatırlatıyor. Bir gün dostum Ebu Bekir Muhammed bin İshak'la rahmetli Ebu Amir bin Amir'e, Mansur'un oğlu Hişam II'nin kahyası, veda etmiştik. Onunla candan bir dosttuk. O doğuya bir seyahate çıkacaktı. Dönüşte tekrar onu göremedik. Ebu Bekir ağlamaya başladı. Elveda diyerek acısını dile getirmek için şu dizeleri söyledi. Tavil. Vasit günü senin için kendisine kalan en son gözyaşını akıtamayan göz elbette kupkuru bir gözdür. Bu dize Yezid bin Ömer bin Hübeyra, 750'de Vasit'te öldürülen Irak Emevi valisi, üzerine yazılan ağıttan bir parçadır. Allah rahmet etsin. Malaga'da deniz kıyısında ayakta duruyorduk. Ben üzüntü ve umutsuzluk belirtileri göstermeye başladım. Ama gözlerim hiç katılmıyordu bu belirtilere. Bir damla bile yaş gelmiyordu. O zaman Ebu Bekir'e cevaben şöyle dedim. Tavil, sen bırakıp gittiğinde senin için sabrın tüm hazinesini tüketmeyen bir insan gerçekte taş yürekli biridir. Erginlik çağına gelmeden önce yazdığım bir kasideden böyle bir durumda insanların genel tutumlarıyla ilgili birkaç cize söyleyeceğim. Tavil, üzüntümün delili yürekteki alevlenen ateş ve yanaklar üzerine düşen, yayılan gözyaşıdır. Şayet sevgilisine tutulmuş kişi gönlündeki sırrı saklasa bile gözyaşı onu açığa vurur ve onu ele verir. Göz kapakları gözyaşı dalgasını savurursa bil ki gönül yaman bir aşk besliyordur. 9. ayrımın sonu, sayfa 89.